14, sayfa 160. Ne zaman? Yaklaşık 40 gün önce, ama Mikhail Kuznetsov gelmedi ve MIT'e sığındı, değil mi? Sanırım öyle Sayın Bakanım. Bakan Voronin bir süre dikkatle FSB'nin birinci müdürünü süzdü. Trafik kazası olayına ve diğer muavinin intiharına biraz kuşkuyla baktı. Gerek eski KGB'nin, gerekse onun yerine kaim olan FSB'nin çalışma yöntemleri hakkında az buçuk bilgisi vardı tabii ki. Bu örgütler kendi bünyeleri içindeki açmazların kesinlikle dışarıya aksetmesini istemezlerdi. Eminim ki Fyodor Petrovski dahili temizliğe kalkışmış ve iki muavinini öldürtmüştür diye düşündü. Bu Rus gizli servisleri için pek şaşılacak bir olay sayılmazdı. Tek beceriksizliği Mikhail Kuznetsov'u elinden kaçırmış olmasıydı. Ama ısrar etti. Amerikalı dostlarımızdan elde ettiğimiz bilgilere göre ajan Mikhail Kuznetsov farklı bir iddiada bulunuyormuş. Başkan Putin'e suikast teşebbüsünde bulunacak insanların hala FSB bünyesinde olduğunu söylüyormuş. Fyodor renk vermemeye çalıştı. Soğukkanlı yapısı işini kolaylaştırıyordu. Bilgiç bir eda ile gülümsedi. Bir hain canını kurtarmak için başka nasıl bir iddia ortaya atabilir ki? Suçu kabullenecek değil ya. Voronin de tecrübeli bir siyasiydi. Birinci müdürü soğuk nazarlarla süzmeye devam etti. Bu durum teşkilatınız için oldukça utanç verici bir durum. Ne yazık ki bunu kabul etmek zorundayım Sayın Bakanım. Şayet Başkan Putin gerek görüyorsa istifa etmeye de hazırım. Voronin başını iki yana salladı. Sizinle görüşmeden başkana durumu intikal ettirmedim. Önce bu konuda sizin fikrinizi almak istedim. Fyodor biraz rahatlamıştı. Bakan dürüst bir insandı. Kendisine yalan söyleyeceğini ihtimal vermiyordu. Bence çok doğru davranmışsınız Sayın Bakan. Meseleyi daha fazla büyütmenin anlamı yoktu. Suikast teşebbüsü bastırılmamış olsa çoktan gerçekleşirdi. Zira ben bu istihbaratı bir yıl evvel muterliği oldum. Fyodor dikkatle Voronin'in gözlerinin içine baktı ve cümlesini tamamladı. Aldığımız istihbarat ciddi ve tutarlı olsa başkan şimdi hayatta olmazdı. Bakan gözlerini kırpıştırdı. Sizi anlıyorum ama siyasi kadroların bunu CIA'den öğrenmesinin bizim için yüz kızartıcı bir durum olduğunu kabul edersiniz sanırım. Öyle değerlendirmeyin lütfen. FSB suikast girişimi şayiasını bir yıl önce öğrendi. Yani CIA'den aylarca önce ve gereken girişimlerde bulundu. Bu işin içinde olabileceği düşünülen tüm kişiler de şu veya bu şekilde bertaraf edildi. Şu anda yakalanmayan tek zanlı Mikhail Kuznetsov'dur. Onu da er geç ele geçireceğimize inanıyorum. Bakan Voronin sallanan koltuğunda yan döndü, bacak bacak üstüne attı, endişeli bir sesle mırıldandı. Ajan Mikhail Kuznetsov'un şu an nerede olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Birinci müdür irkildi. Bu soruda bir tuzak havası sezinlemişti. Dışişleri Bakanı az önce ajanın MIT'le temasından bahsettiğine göre adamın mantıken Türkiye'de olması gerekirdi. Öyleyse bu soruyu neden sormuştu acaba? Dürüst davranmayı tercih etti. Hayır efendim, henüz izine rastlayamadık. Dün Amerikan Büyükelçisi'yle yaptığım temasta sözünü ettiğim CIA ajanı Edward Black'in ifadesine dayanarak Mikhail Kuznetsov'un Yalta üzerinden Rusya'ya girdiğini öğrendim. Buna ne dersiniz? Fyodor'un rengi sarardı tekrar fakat yüzü yine de ifadesizdi. Kısa bir muhakeme yürüttü. Pek tabidir ki Boris Tretyakov ve Mikhail'in karısı Tamara'nın Podyupya'ya gittikleri konusunda bakanın hiçbir bilgisi yoktu. Ancak FSB'de o ikilinin Mikhail'le orada buluşacaklarını tahmin ediyordu. Birinci müdürün en fazla merak ettiği husus Mikhail'in ne zaman ve nerede ortaya çıkacağıydı ve şimdi bunu CIA vasıtasıyla öğrenmiş bulunuyordu. Sayın Bakanım, doğrusu fazla şaştığımı söyleyemem. Bunu az buçuk tahmin ediyorduk. İsterseniz Mikhail'in şu an nereye gittiğini bile söyleyebilirim. Voronin inanmazmış gibi Fyodor'a baktı. Bana açıklamanızda bir sakınca var mı? Kesinlikle yok efendim. Ajan Kuznetsov doğduğu kente dönmeye çalışıyor, yani Podyupya'ya. Şayet bana 48 saat süre tanırsanız onu ölü veya diri size getiririm. Zaten biz de bundan sonra resmi bir açıklama yapmayı düşünüyorduk. Bakan Voronin birkaç saniye sessiz kaldı. Tamam anlaştık diye mırıldandı. Sonra size istediğiniz bu süreyi tanıyacağım ama 48 saatin hitamında durumu Başkan Putin'e rapor etmeliyim. Fyodor Petrovski görüşmenin bittiğini anlamıştı, saygıyla ayağa kalktı ve bakanın elini sıkarken gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim Sayın Bakan dedi. FSB gerekeni yapacaktır. Bakanın odasından çıktığında sırılsıklam terlemişti. Önündeki 48 saatin nelere gebe olduğunu hala bilmiyordu. Tren gecenin karanlığında hızla yol alıyordu. Tamara gözlerini pencereye çevirmiş, güneyin kesif ormanlarla kaplı dağlık manzarasına bakıyordu. Ama o an aklı fikri kocasındaydı. Acaba Mikhail şu an nerelerdeydi? kocasının boyunu aşan bir maceraya kalkıştığına inanmıştı artık. Aksi halde bütün FSB peşine takılmazdı. Daha da önemlisi şimdi içine bir kurt düşmüştü. Acaba davasında gerçekten haklı mıydı Mihail? Boris'in hiçbir şeyden haberi yoktu. O sadece eski bir arkadaşlığın hatırı için ya da kendisini duyduğu zaaf nedeniyle yardıma kalkışmıştı. Ondan hoşlanıyordu ve kesinlikle başının derde girmesini istemiyordu. Yan gözle Boris'e baktı. Gözlerini kapatmıştı ama uykuya dalıp dalmadığını kestiremedi. Karşısındaki yaşlı kadın ise derin bir uykudaydı ve horluyordu. Öteki yolcu olan genç delikanlı ise zaten başka bir alemdeymiş gibi devamlı uyukluyordu. Konuşmak, içini dökmek ihtiyacında olan Tamara usulca fısıldadı. ''Boris, uyuyor musun?'' Genç adam gözlerini açmadan cevap verdi. ''Hayır.'' ''Biraz konuşmak ister misin?'' ''Bence uyumaya çalış Tamara. Yarın uzun ve yorucu bir gün olacak.'' Ama benim hiç uykum yok. Yine de uyumaya çalış. Çok endişeliyim Boris, korkuyorum. Haklısın. Tamara gücenmiş gibi homurdandı. Sen de insanı çok iyi teselli ediyorsun yani. Boris tek gözünü açarak genç kadını gülümsedi. Gecenin bu saatinde ne konuşmak istiyorsun? Mihail'i. Nesinden bahsedeceksin onun? Benden bir şeyler sakladığını sezinler gibiyim Boris. Sen de bir FSB ajanısın. Doğru söyle bana. Mihail'in nerede olduğunu biliyor musun? Boris çıkıştı. Lütfen kısık sesle konuş Tamara. Yerin kulağı vardır derler. Hangi şartlar altında yolculuk yaptığımızı biliyorsun. Sesini biraz daha kısan Tamara homurdandı. Tamam tamam ama bu sorumun cevabı değil. Kaç defa söyleyeceğim Tamara? Hiçbir bilgim yok. Senden daha fazlasını bilmiyorum. Podüpye'de karşımıza çıkabilir mi? Boris dudaklarını büktü. Bu da bir ihtimal. Zayıf da olsa mümkün. Bana orada olacakmış gibi geliyor. Bunun cevabını yarın öğleden sonra alırız. Umarım gelir, onu çok özledim. Tamara ağzından çıkan son kelimelerden pişman oldu. Mihail'i özlediği bir gerçekti ama duygusunu yanındaki genç adama açıkça ifade etmemesi gerektiğini, o kelimelerin ağzından kaçtığını idrak etti. Boris'in kendisine olan hislerinden tam anlamıyla emin olmamakla beraber, kadınsı sezgileri onun kendisine aşık olduğunu söylüyordu. Her şey çok kısa bir sürede olup bitmişti. Tamara olanlara inanamıyordu. Boris ne zaman yüzüne baksa o sert hatlı çehre gevşiyor, gözleri tam bir teslimiyetle ışıldıyor, kelimeleri dökmese de mimikleriyle her şeyi açıklamış oluyordu. Önceleri kondurmak istememiş, bunu anlamakta geç bile kalmıştı. Oysa karşıdaki uyuklayan yaşlı yolcu kadın bile daha ilk bakışta onların birbirine aşık bir çift olduğunu sanmıştı. Tamara bir an içinde bir rahatsızlık hissetti. Daha da kötüsü, duygularını tam analiz edememenin sıkıntısını duyumsadı. Kocasını sevdiği muhakkaktı. Ama oynadıkları oyun gereği trende karı koca gibi davranmışlar, el ele tutuşmuşlar, dostça da olsa birbirlerini yanaklarından öpmüşlerdi. O anları bir daha yaşar gibi oldu. İtirafta zorlanıyordu ama her seferinde içinde çekilmeyle karışık bir takım titreşimler hissetmiş, yüreğinin bir yerinde son zamanlarda algılamadığı, hatta unuttuğu bazı heyecanların yeniden yeşerdiğini duyumsar gibi olmuştu. Genç kadın aklından geçenlerin utangaçlığı içinde tekrar Boris'e baktı. Ajan yine gözlerini kapatmış uyur taklidi yapıyordu ama onun uyumadığından emindi. Yüreği tekrar güm güm atmaya başladı. Yoksa ondan hoşlanıyor muydu? Boris'in gözleri kapalı olduğu için rahat rahat onu seyretmeye başladı. Doğrusu oldukça yakışıklı bir adamdı. Profilden bakıldığında Mihail'den de çekiciydi. Düzgün burnu, kalınca dudakları ile tam bir erkek güzeliydi. Acaba şimdiye kadar neden hiç evlenmemişti? Pek çok kadının ona rahatça aşık olabileceğini tahmini ediyordu. Ayrıca çok kibar ve anlayışlı bir erkekti. Hatta diyebilirdi ki o mesleği icra eden insanlara kıyasla alışık olunmayan bir inceliği vardı. Tamara böyle bir mukayese şansına sahipti. En azından onu kocasıyla karşılaştırabilirdi. Mihail hiçbir zaman onun kadar anlayışlı ve ince olmamıştı. Hala Boris'e bakıyordu. Gözleri yeniden hafif kalınca dudaklarında odaklandı. Acaba yatakta nasıldı? O dudakların vücudunun her noktasında dolaştığını, kendisini ateşli öpücüklere boğduğunu hayal etti. Sonra isyan eder gibi toparlandı. Saçmalıyordu galiba. Ne de olsa genç bir kadındı ve 6 aydır Mihail'den uzaktı. Utanarak hızla bakışlarını başka yana çevirdi. Ama aynı anda Boris'in fısıldısını işitti. ''Bitti mi?'' Boş bulunmuştu Tamara. ''Ne bitti mi?'' diye sordu paniğe kapılmışçasına. ''Beni inceleme.'' Hemen yalana başvurdu genç kadın utanarak. Seni incelemiyordum ki. İnceliyordum. Hayır. Hem senin gözlerin kapalıydı. Ben yine de görürüm. Sonuç nedir? Ne sonucu? Ne hükme vardın? Boris'in gözleri hala kapalıydı ve sesi mırıltı halinde çıkıyordu. Boris. Pekala sevgili karıcığım. Şayet tetkikin bittiyse tavsiyeme uy ve biraz uyumaya çalış. Dediğim gibi yarın uzun ve yorucu bir gün olacak. Tamara bir suçlu gibi yakalandığını hissediyordu. Humurdanmayı kesip sessizce yerine büzüldü. Boris'in ettiği sevgili karıcığım lafına takıldı aklı. Sanki aklından geçenleri okur gibi konuşmuştu. Belki de biraz alay vardı o iki kelimede. Evet, biraz uyuması gerekiyordu. Yarın dinç ve dinlenmiş olması şarttı. Eski çizmeleri ayağını vuruyordu. Eğilip çizmelerini ayağından çıkardı. Sonra bacaklarını altına alıp gözlerini yumdu. Ve o zaman yorgunluğunu hissetti. Trenin tekerleklerini çıkardığı monoton mekanik ses adeta ninni gibi gelmeye başlamıştı. Beyni bin bir düşünceyle uğraşırken uyuyabileceğini hiç sanmıyordu ama az sonra yorgun düşen vücudu derin bir uykuya daldı. Tamara önce metalik bir sesle derin uykusundan uyanıp gözlerini aralamaya çalıştı. Tam beceremedi, zira hala gözlerinden uyku akıyordu ve bütün kasları kasılmış gibiydi. Rahat yatağında uyandığında fazla oyalanmaz hemen yatağından fırlardı. Önce nerede olduğunu toparlayamadı. Sonra alışık olmadığı tren sesiyle göz kapaklarını bir daha araladı. Yadırgayarak durumu kontrole çalıştı. Gözüne çarpan ilk şey karşısındaki yaşlı kadının ona bakan mütebessim yüzü oldu. Uykuya daldığında trenin kanepesinde oturduğunu hatırlıyordu. Oysa şimdi kanepeye boylu boyuna uzanmış yatıyordu. Sağ omzunu kavramış olan güçlü bir erkek elinin varlığını duyumsadı. Ayrıca başka bir elde uzun sarı saçlarını okşuyordu. Tamara şaşkın şaşkın bakındı. Tam o sırada da Boris'in sesini duydu. ''Uyandın mı sevgilim?'' Boris'in kucağından silkilenerek kalktı. Kıpkırmızı kesilmişti. Şaşkınlığını üzerinden atamadı bir an. ''Saat kaç?'' diye sordu. Yaşlı köylü kadın o tatlı sesiyle karşılık vermişti. ''Aceleyle fırlama güzel kızım. Rahat rahat uyuyordun. Saati ne yapacaksın? Daha hayli yolunuz var. Sabah oldu işte.'' Tamara utanarak ajanın yüzüne baktı. Gece nasıl olmuş da Boris'in kucağına uzanmıştı, hiç hatırlamıyordu. Hemen toparlanıp çizmelerini ayağına geçirdi. Böyle bir sahneyi yaşamış ve bütün bir geceyi Boris'in kucağında geçirmiş olmak rahatsız etmişti genç kadını. Ne diyeceğini bilemedi. İnşallah Boris bunu başka şekilde yorumlamaz diye düşündü. Gerçekten de uykuya daldıktan sonra ne yaptığını hiç hatırlamıyordu. Belki de başı ajanın omzuna düşmüş, o da rahat etmesi için biraz yana kayarak kucağına yatmasını sağlamıştı. Ama omzunu kavrayan kol, saçlarını hafif hafif okşayan el de karı koca mizanseninin bir parçası mıydı yoksa Boris bunu bilinçli mi yapmıştı? Ayağı fırlayan Tamara kompartıman kapısına doğru yöneldi. Tretyakov hemen sordu. Nereye? Usulca fısıldadı Tamara. Tuvalete. Bekle ben de geleyim. Tamara ne gerek var diyecekti ama son anda kendini tuttu, ses çıkarmadı. Koridora çıktıklarında kesif bir sigara dumanı ve kalabalıkla karşılaştılar. Yolcuların çoğu fakir güney köylüsü veya işçiydi. En ucuz tütünü kullandıklarından tüm koridor bayat ve pis bir sigara kokusuyla kaplıydı. Koridorda bekleşenlerin hepsi erkekti ve nedense Tamara'ya aç kurt gibi bakıyorlardı. Genç kadın bu bakışlardan rahatsız olduğu gibi içinden iyi ki Boris'le dışarı çıkmışım diye geçirdi. Yalnız olsa mutlaka laf atacaklar, taciz edecekler, hatta belki de elle sarkıntılığa dahi kalkışacaklardı. Tretyakov güçlü fiziği ile kolundan tutmuş onu vagonun sonundaki tuvalete doğru yürütüyordu. Birkaç serseri Boris'in varlığına rağmen ona sırıtarak bakmaya kalkıştı ama genç ajanın yüzündeki aşırı sert ifadeyi görünce hemen bakışlarını başka yöne çevirdiler. Tuvalet doluydu, içeriden kilitlenmişti. Mecburen içerideki yolcunun çıkmasını beklediler. Bu arada fırsattan istifade eden Tamara mahcup bir ifadeyle mırıldandı. ''Uykumda seni rahatsız ettiğim için özür dilerim Boris.'' ''Rahatsız mı? Ne rahatsızlığı?'' ''Uykuya dalınca kucağına uzanmışım. İnan hiç farkına varmadım.'' ''Yok canım, özür dilenecek bir şey değil bu. Sızınca önce başını omzuma yasladın. Yorgunluktan derin bir uykuya dalmıştın. Ben de biraz daha rahat edip uzanman için hafifçe yana kaydım. Sen de farkına olmadan başını dizlerime dayadın. Hepsi bu. Hepsi bu değildi.'' Tamara uyandığında genç adamın kaymaması için sıkı sıkıya omuzlarından kavradığını ve bir sevgili gibi muhabbetle saçlarını okşadığını biliyordu. Ama sesini çıkarmadı. Daha fazla uzatıp İkisini de zor durumda bırakmaktan kaçındı. Susup beklediler. Bir şey daha dikkat etmişti Tamara. Uyandığı andan itibaren Boris değişmiş, yine araya belirgin bir mesafe koymaya çalışarak resmileşmişti. Şimdi sanki sadece kocasının eski arkadaşı gibi davranıyordu kendisine. Elinde olmadan uyandığı o ilk anı içi titreyerek anımsadı. Omuzlarında dolaşıp sırtına ve beline doğru kayan eli saçlarındaki avucunun sıcaklığını hissetti yeniden. Utanmalıyım diye düşünüyordu. Bu duygulara kapılması tek kelime ile ayıp ve çirkindi. Kocasını seven bir kadına hiç yakışmıyordu. Sebep belki uzun zamandan beri devam eden cinsel açlığım diye geçirdi içinden. Yine de duygularını frenlemeli, bunalım diye nitelediği bu zaafı göstermemeliydi. Hislerinin yüzünden anlaşılacağı korkusuyla tuvaletin önünde beklerken kesinlikle Boris'e bakamıyordu. Az sonra kapı açılıp dışarıya bir adam çıktı. Adam çıkar çıkmaz Tamara içeriye daldı. Trenin tuvaleti inanılmaz derecede pisti. Keskin dışkı ve idrar kokusundan burnunun direği kırılacak gibi oldu. Güçlükle ihtiyacını giderip yüzünü yıkadı ve kendini koridora zor attı. Bu posta trenleri çok pis diye humurdandı. İlk defa Boris'e bakmıştı. Ama genç ajanın kendisiyle ilgilenmediğine, bakışlarını sırtı dönük koridorda yürüyen adamlardan birine takıldığını fark etti. Hemen sordu. Kim o? FSB'den mi? Sanırım öyle. Bütün gece koridorda nöbet tuttu. Emin misin? Aynı vagonun yolcusu olamaz mıyız? Yapma Tamara. Bırak da onu ben takdir edeyim. Tretyakov haklıydı. Genç kadın sesini çıkarmadan sustu ve uzaklaşan adamın arkasından uzun süre baktı. Uzun boylu, sırım gibi biriydi. Nitekim vagonu terk etmemiş, onların kompartmanını geçtikten sonra durmuş, koridorda beklemeye başlamıştı. Ama onlara hiç bakmıyordu artık. Hadi yemekli vagona gidip kahvaltı edelim dedi Boris. Tamara aslında acıkmıştı, hiç itiraz etmeden nasıl istersen diye genç adamın peşine takıldı. Vagon restorana girdiklerinde anda gece masalarına oturan Andrei Soldatov'un hemen kapıya yakın bir masada tek başına kahvaltı ettiğini gördü. Pek belli etmiyordu ama sanki onları beklermiş gibiydi. Nitekim hemen ayağa kalkmış kibar bir tavırla günaydın demişti. Dün gece beni masanıza misafir ettiniz. Bu sabah da siz benim masama şeref verirseniz çok memnun olurum. Tamara bu nazikane davetin altında ağızlarından bir şeyler kapma isteği olduğunu, bu nedenle de Boris'in adamı atlatacağını düşündü. Ancak ajan Tretyakov hiç itiraz etmeden teklifi kabul etmiş ve adamın tam karşısındaki iskemleyi çekerek genç kadının oturmasına yardım etmişti. Tamara biraz şaşırarak, biraz da istemeyerek oturmak zorunda kaldı. Bunu yapmak istemediğini o anda Boris'e ifade etme şansı yoktu. Ne var ki her geçen dakika ajana olan güveni daha da artıyordu. Boris bunu uygun görmüşse mutlaka bir bildiği vardı. Hayırlı sabahlar Bayan Tretyakov dedi Andrei Soldatov. Dün gece rahat uyuyabildiniz mi? Bayan Tretyakov sözlerini yadırgayan Tamara oynadığı rolü unutmuş gibi bir an şaşkın nazarlarla gülümseyen Boris'e baktı. Sonra o da gülümseyerek evet diye mırıldandı. Uyudum sayılır. Buna sevindim, zira bu posta katarı bir hayli iptidai, her şey berbat. Ben rahat uyuduğumu söyleyemem. Kompartmandaki diğer yolcular müthiş horluyordu. Genç kadın dikkatle adamın yüzüne baktı. Doğru söylüyor olabilirdi, zira yüzünde uykusuzluktan kaynaklanan bariz bir yorgunluk ifadesi vardı. Gözleri kanlanmış, gözünün altında torbalanmalar peydah olmuştu sanki. Soldatov unutmuş gibi sordu. Ne tarafa gidiyordunuz? Tamara bir an boş bulundu, tereddüte düşer gibi oldu. Boris'in adama başka bir kent ismi verdiğini ve orada öğretmenlik yaptıklarını söylediğini anımsıyordu. Ama onun beyninde sadece Podyupya vardı ve başka bir şey hatırlamıyordu. Tretyakov her zamanki gibi imdadına yetişti ve onun yerine Granska dedi. Soldatov'un gözlerinde kısa da sürse sinsi bir ışığın yanıp söndüğünü ikisi de fark etmişlerdi. Adam sanki bir açıklarını yakalamış gibi sırıtıyordu. Tamara kendine kızdı. Çok basit bir soruyu cevaplandırmakta gecikmişti. Ah evet söylemiştiniz ama unutmuşum diye fısıldadı. Soldatov fazla umursamazmış gibi. Servis yapılıncaya kadar kısa bir sessizlik oldu. Yemekli vagonun garsonları koşturup duruyorlardı. Ama bütün gayretlerine rağmen servis çok ağır gidiyordu. Soldatov yine birden sordu. Ne öğretmenisiniz Bay Tretyakov? Boris hiç duraklamamıştı. Tarih. Karım da fizik öğretmeni. Şaşıran hep Tamara oluyordu. Bir ara paniğe kapılır gibi oldu. Nasıl olsa kendilerine inanmayan Soldatov'un sanki foyalarını ortaya çıkaracak bir soru soracağını hissetti. Uzun yıllardan beri fizikle hiç ilgilenmemişti. Neyse ki korktuğu başına gelmedi. Servis yapılıp çaylarını içmeye başlarlarken trende yavaş yavaş Krasny istasyonuna girmek üzereydi. Tren istasyonunda durduğu her taraf karla kaplıydı. Birkaç köylü kılıklı adam trene binmek için koşuyordu. Güzergahtaki bütün istasyonlar gibi bu da kasabanın oldukça dışındaydı ve istasyonu kasabaya bağlayan düz, ağaçlıklı, geniş bir yol içeriye kadar uzanıyordu. Boris'in çocukluğu bu yörelerde geçtiği için Krasny'in Podyupya'dan önceki son büyücek yerleşim merkezi olduğunu biliyordu. O sırada bakışları hızla istasyona doğru yaklaşan siyahi bir arabaya takıldı. Oturduğu yerden arabanın resmi plakalı olup olmadığını seçemiyordu ama telaşla arabadan fırlayan uzun deri paltolu iki adam görünce bunların FSB'den olduğunu anlamakta hiç güçlük çekmedi. Endişeli yerinde kıpırdandı. Bu iki FSB görevlisinin Krasny gibi bir kasabada trene acil olarak yetişmeye çalışmaları olağan dışı bir durum yaşandığının işaretiydi. İlk aklına gelen tutuklama emriydi. Sebebini bilmiyordu ama muhtemelen Moskova'daki merkez tutuklanmalarını daha uygun bulmuş olabilirdi. İsteseler bunu Moskova'da da yapabilirlerdi ama yapmamışlardı. Acaba FSB'yi ani karar değişikliğine iten ne olabilirdi? Adamlar trene doğru koşuyorlardı. Aynı anda yaklaşan iki görevliyi Andrey Soldatov da fark etmişti. Bir an iki ajan göz göze geldiler. Soldatov da huylanmıştı. Bu uzak kasaba istasyonuna FSB baskın yapar gibi iki görevli göndermişse çok önemli bir şey olmalıydı ve hiç kuşkusu yoktu ki FSB ulakları yeni bir emir tevdi edeceklerdi. Soldatov'un yapacağı başka bir şey kalmamıştı. Ajanların trende kendisini arayacaklarını biliyordu. Adamlar emri iletmeden trenin hareketine izin vermezlerdi. Usulca ayağa kalktı. "Sizi bir süre masada yalnız bırakacağım, üzgünüm," dedi. "Rica ederim," diye mırıldandı Boris. Gelişmelerin farkında olmayan Tamara, adam yemekli vagondan çıkar çıkmaz Boris'e dönüp fısıldadı. "Kuzum, hep bu adama katlanmak zorunda mıyız? Varlığından ve sahte nezaket gösterilerinden bunalıyorum. Ne oldu da şimdi kalktı acaba?" Ancak Tamara Boris'in yüzüne baktığı anda ajanın çehresindeki gergin ve sinirli ifadeyi gördü. "Bir şey mi var Boris?" diye sordu ürkerek. "Tedirgin görünüyorsun." "Sanırım var. Trene iki yeni FSB ajanı geldi." "Ne zaman?" "Şimdi, bu istasyonda. Zaten Soldatov da onlarla konuşmak için kalktı masadan." "Kötü bir haber mi olabilir?" "Ne olabilir?" Tretyakov genç kadını üzmemek için aklına gelen ihtimali açıklamaktan kaçındı. "Henüz bilmiyorum Tamara." Tamara gözleri iyileşerek mırıldandı. "Yoksa bizi tutuklayacaklar mı?" "Mümkündür," demek zorunda kaldı Boris. Sonra Tamara'nın elinden tuttuğu gibi yerinden fırladı. "Yürü gidiyoruz," diye homurdandı. "Nereye gidiyoruz?" "Trenden ineceğiz." Tamara şaşkınlıkla ajana baktı ama onun daima en isabetli kararları verdiğine ve en doğruyu yaptığına inanıyordu. Tek kelime etmeden peşine takıldı. Kendi kompartımanlarına gideceklerini sanmıştı ama Boris yemekli vagondan çıkar çıkmaz ilk vagonun tuvaletine koştu. Şans eseri tuvalet boştu. İçeriye dalan Boris genç kadını da çekip hızlı kapıyı kapattı. O anda trenin istasyonda duruyor olması pek çok yolcuyu cam kenarlarına çekmiş, hatta kısa duraklamadan istifade eden bazı yolcular temiz hava almak için perona inmişlerdi. Kısacası trenin koridorları tenhalaşmıştı. Ne olduğunu anlayamayan Tamara, Boris'in kendisini apar topar tuvalete sokmasından şaşkındı. Ajan hızla konuştu. "Şimdi ben kompartmana gideceğim. Paltolarımızı alacağım. Sen burada kalacak ve kapıyı içeriden kilitli tutacaksın. Kimseyi de açmayacaksın. Döndüğümde kapıyı üç kere tıklatacağım. Ancak o zaman açarsın, tamam mı?" Genç kadın anladım dercesinde başını salladı. Boris dışarıya fırlamıştı bile.